Ayrım 40.
Ne olduğuma ve neye benzediğime ilişkin iç temsilleri değiştirmek için bir reklam bürosuna sahip olurdum. Steven Spielberg de bir başka gezegenden olabilir. Rambo gibi filmler savaş hakkındaki hislerinizi nasıl değiştiriyor? O öldürmeyi, yakmayı büyük neşeli, eğlenceli bir şekilde sokmuyor mu? Az ya da çok bir savaşta çarpışma fikrini kabul eder duruma sokmuyor mu? Elbette bir tek filmin bütün ülkenin davranışını değiştirmesi çok zor olacaktır. Aynı zamanda Sylvester Stallone'nin insanları öldürmenin iyi bir şey olduğunu aşılamaya çalışmadığına dikkat edilmelidir. Tersine onun bütün filmleri büyük güçlüklerin çok çalışma ve disiplinle aşılabileceğiyle ilgilidir. Onlar büyük eşitsizliklere rağmen kazanmanın mümkün olduğunu gösteren modellerdir. Bununla birlikte bizi etkileyen kitlesel kültürün etkilerini gözlemek bizim için önemlidir. Zihinlerimize neleri yerleştirdiğimiz ve bunların bizim sonuçlarımızı destekleyip desteklemedikleri konusunda bilinçli olmak çok önemlidir. Tüm dünyanın savaşla ilgili iç temsilini değiştirebilseydiniz ne olurdu? Bütün insanların birliğini temsilde ve değer farklılıklarını birleştirmekte kullanılacak savaşma gücüne çok büyük sayıda insan aynı teknoloji ve kuvvetle katılsaydı ne olurdu? Mevcut teknoloji bunu yapabilir mi? Yapabileceğine inanıyorum. Beni yanlış anlamayın. Bütün yapmak zorunda olduğunuz şeyin birkaç film yapıp bunları herkese göstererek dünyayı değiştirivermek gibi kolay bir iş olduğunu öne sürmüyorum. Benim öne sürdüğüm şey dünyayı tahrip etmek için sahip olduğumuz silahlar kadar değiştirmek için de silahlara sahip olduğumuzdur. Tutarlı bir temele dayanarak gördüklerimiz, işittiklerimiz ve deneyimlerimizle ilgili kişisel ve kolektif temsillerimiz konusunda daha dikkatli olabileceğimizi öne sürüyorum. İstediğimiz sonuçları ailemizde, çevremizde, ülkemizde ve dünyada yaratabilmek istiyorsak çok daha fazla bilinçli olmalıyız. Kitlesel düzeyde tutarlı bir şekilde temsil ettiğimiz şey kitlelerin içe dönme eğilimidir. Bu temsiller bir kültürün davranışlarını ve dünyayı etkilemektedir. Bu nedenle iyi bir dünya istiyorsak tüm dünya ölçeğinde bizi güçlendirecek temsilleri yaratabilecek planları yapmaya ve sürekli gözden geçirmeye istekli olmalıyız. İki yoldan birisinde yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Size gönderilen tüm mesaj ve eğilimlere uyarak Pavlov'un köpekleri gibi olabilirsiniz. Yayınlar aracılığıyla gönderilen her eğilime yakalanır ya da savaşın romantizmiyle kötü yiyeceklerin cazibesine kapılabilirsiniz. Bazıları reklamı parayı alabilecek kadar uzun süre insanın zekasını tutuklama bilimi olarak tanımlarlar. Bazılarımız zekanın sürekli olarak tutuklandığı bir dünyada yaşamaktadır. Alternatif biraz daha üstün olmaya çalışmaktır. Sizi ve dünyayı daha iyi yapacak iç temsil ve davranışları seçebilecek şekilde beyninizi kullanmayı öğrenebilirsiniz. Programlanmaya ve işlenmeye başlandığınızda bunu fark edebilecek duruma gelebilirsiniz. Davranış ve modellerinizin gerçek değerlerinizi yansıtıp yansıtmadığını belirleyebilirsiniz. Böylece nesnelerle gerçek değerlerinizi yansıtacak şekilde ilgilenebilirsiniz. Her ay yeni bir eğilim ortaya çıkıyormuş gibi görünen bir dünyada yaşıyoruz. Çok sayıda mesaja sadece tepki gösteren birisinden çok bir eğilim yaratıcı olunuz. Nesnelerin gittiği yön meydana gelen olaylar kadar önemlidir. Yönler mesafelerin oluşmasına neden olur. Niagara Şelalesi'nin kenarında kendinizi küreksiz küçük bir kayıkla buluncaya kadar beklememek için akımın yönünü keşfetmek önemlidir. İnandırıcının görevi daha iyi sonuçlara götürecek yolu, bölgeyi ve izlenecek yönü göstermektir. Eğilimler kişiler tarafından yaratılmaktadır. Örneğin Ulusal Şükran Günü bir politik yetkili tarafından değil, ülke birliğini çok kuvvetli bir şekilde isteyen bir kadın tarafından oluşturulmuştur. Onun ismi Sarah Joseph Hale'di. O başkalarının 250 yıl uğraşarak gerçekleştiremediği bir görevi kısa bir sürede tek başına başardı. Birçok kimse Şükran Günü tatilinin Pilgrimlerin ilk teşekkür ziyafetini verdikleri 1621 yılından bu yana devam eden bir Amerikan geleneği olduğunu sanıyor. Oysa gerçek böyle değildir. Bu tarihten 155 yıl sonra bile kolonilerde düzenli ve hep birlikte kutlanan bir şükran günü yoktu. Ülke çapında ilk kez zaferle sonuçlanan bağımsızlık savaşı kutlanmıştı. Hala bu gelenek yerleşmemişti. Üçüncü şükran günü Başkan George Washington tarafından 26-11-1789'da anayasa tasarısının başarıyla gerçekleştirilmesinden sonra ulusal bir gün olarak ilan edildi. Buna rağmen bugün her yıl kutlanmadı. 1827'de yeteri kadar kendisini bu amaca adayan ve dayanıklı bir kadın olan Sarah Joseph Hale, bu olayı bütün yönleriyle gerçekleştirdi. Beş çocuk annesi olan bu kadın, şimdiye kadar sadece birkaç kadının başarılı olabildiği bir meslek olan yazarlığı, kendisine ve ailesine bakabilmek için meslek edinmişti. Hanımefendiler isimli magazinin editörü olarak, derginin 150 bin adet satan ulusal bir yayın olmasında büyük rolü oldu. Kadınlar için kolej, serbest oyun alanları, anaokulu gibi konularda açtığı kampanyalarıyla tanındı. Mary'nin Küçük Bir Lambası Var isimli bir çocuk şiiri yazdı. Bununla birlikte yarattığı en kalıcı eser Şükran Günü'dür. Böyle bir kurum için ulusal eğilimi yaratmada dergisini araç olarak kullandı. Yaklaşık 36 yıl müddetle bu rüyasını gerçekleştirecek kampanyada başkan ve valilere sürekli kişisel mektuplar yazdı. Dergisinde Şükran Günü yemek listeleri, şiirler, senaryolar gibi her türlü aracı her yıl kutlanacak bir Şükran Günü'nü gerçekleştirmek için kullandı. Sonunda sivil savaş, Hale'e davasını tüm ulusa ifade etme fırsatı verdi. Olumlu yönde düzenlenmiş bir Amerikan Şükran Günü'ne sahip olmanın sosyal, ulusal, dinsel olarak büyük avantajları olmaz mı başlıklı bir yazı yazdı. Ekim 1863'te, yalıtılmış bir bölge ya da herhangi bir eyaletin kendi istedikleri zamanda gerçekleştirmeyi isteyebilecekleri, yerel düzenlemeleri ve bölgesel hisleri bir kenara bırakıp tek bir ulus olabilmek için memnuniyetini yaşatmaları ve yılı kutsadığı için Tanrı'ya borçlarını ödemeleri daha asil, daha Amerikanca olmayacak mıdır şeklinde yazdı. İçişleri Bakanı olan William Seward da bir mektup yazdı. Seward da mektubu ulusal birlik kavramını kesin olarak doğru bulan Abraham Lincoln'a gösterdi. 4 gün sonra başkan 1863 Kasım ayının son perşembe gününü Ulusal Şükran Günü olarak ilan etti. Bundan sonrası tarihtir. Tüm bunları mevcut medyayı etkin olarak kullanan inatçı ve inandırıcı bir kadın gerçekleştirmiştir. Etkili eğitim yaratmak için size iki olası model önereyim. Olumlu farkı eğitimle yaratmaya çalışıyorum. Gelecek üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmak istiyorsak, istedikleri şekilde bir dünyayı yaratabilmeleri için gelecek nesillere mevcut en etkili araçları vermeliyiz. Bizim organizasyonumuz bunu sınırsız mükemmellik kampları aracılığıyla yapmaya çalışmaktadır. Bu kamplarda yaşamlarında kendi sonuçlarını ve davranışlarını yönlendirebilmeleri için kişilere beyinlerini çalıştıracak özel araçları kullanmasını öğretiyoruz. Onlar değişik kesimlerden gelen kişilerle ileri düzeyde ahenkli ilişki kurmayı, kişilerin etkin modellerini oluşturmayı, sınırlamaları aşmayı ve algılamalarını yeniden çerçevelemeyi öğreniyorlar. Kursun sonunda öğrencilerin çoğu şimdiye kadar edindikleri en güçlü öğrenme deneyimini kazandıklarını söylüyorlar. Bu benim gerçekleştirme ayrıcalığına sahip olduğum en zevkli ve saygıdeğer programdır. Bununla birlikte ben bir tek kişiyim ve arkadaşlarımla birlikte çok az çocuğa ulaşabiliriz. Bu nedenle biz öğretmenlere SDP ve en uygun performans teknolojileri ustalıklarını kazandıracak bir eğitim programı geliştirdik. Bu birçok çocuğu etkileme yolunda atılmış büyük bir adım olmasına rağmen eğitimde yeteri kadar geniş bir etki yaratmamıştır. Şimdi de Başa Çıkma Vakfı Challenge Foundation projesini gerçekleştirmenin ilk aşamalarındayız. Özellikle az gelişmiş bölgelerdeki çocukların karşılaştıkları en önemli güçlük, ulaşabilecekleri güçlü ve pozitif rol modellerinin olmamasıdır. Başa Çıkma Vakfı'ndaki temel fikir, kültürümüzdeki en güçlü pozitif rol modellerinin interaktif video kütüphanesini oluşturmaktır. Bu rol modelleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı, eğlence dünyasının önde gelenleri ve iş adamları gibi çağdaşlarla birlikte Hayatta olmayan John F. Kennedy, Martin Luther King Jr. ya da Mahatma Gandhi gibi kişilerdir. Bu da çocuklara özenebilecekleri güçlü deneyimler verecektir. Martin Luther King'i öğretmen anlatabilir ya da onun hikayesini okuyabilirsiniz ama bunlar deneyimin sadece bir kısmını oluşturur. Onun size kişisel olarak felsefesini ve inançlarını anlatabileceği 30 dakikalık süreniz olsaydı ne yapardınız? Son 5 dakikada size yaşamınızda bir şeyle mücadele etmenizi önerse ne yapardınız? Ben çocukların sadece bu usta inandırıcılarını, kelimelerini değil, ses tonunu, fizyolojisini ve tüm varlıklarını modelleyebilme yeteneklerine sahip olmalarını istiyorum. Örneğin anayasa okuyan birçok genç, anayasanın günlük yaşamla nasıl ilişkilendirildiği hakkında hiçbir fikre sahip değildir. Bu dokümanın günlük yaşamı nasıl etkilediğini anlatan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na ait bir video filmine sahip olsaydınız ne yapardınız? Bu konuşmanın sonunda gençlerden bir şeyle mücadele etmelerini istendiğinde ne olur? Ülkenin bütün yörelerindeki çocuklar düzenli ve tutarlı bir şekilde bu tür olumlu girdilere ve mücadeleci insanlara ulaşabilseler neler olacağını hayal edebiliyor musunuz? Böyle bir program geleceği değiştirebilir. Bu sisteme bir girdi sağlayabilecekseniz mektup ve yorumlarınızı bekliyorum. Pozitif yeni eğilimler yaratmak için etkinin nasıl kullanılabileceğine bir diğer örnek de Amory Lovins'in çalışmasıdır. Amory Lovins, Snowmass'teki Rocky Mountain Institute adlı araştırma enstitüsünün müdürüdür. Lovins, yıllarca alternatif enerji programları üzerinde çalışmıştı. Bugün birçok kimse nükleer enerjinin çok pahalı, çok verimsiz ve çok tehlikeli olduğuna inanmaktadır. Nükleer güce karşı yapılan hareket çok az yol alabilmiştir. Çünkü onlar sadece nükleer enerjiye karşıdırlar. Çözüm arayışındaki birçok kimse bu hareketin nedenini merak eder. Bunu anlatmak bazen çok güçtür. Fakat Lovins sadece protestocu olmanın ötesinde usta bir inandırıcı olarak enerji şirketleri üzerinde çok büyük etkiler yapmıştır. Lovins, nükleer enerji şirketlerine saldırmadan milyarlarca dolarlık bütçe gerektiren büyük santraller yerine onlardan daha karlı olan alternatif santral çözümleri üretti. Lovins, Aikido politikası adını verdiği bir yöntemi uygulamaktan hoşlanır. Aynı prensibi çatışmaları en aza indirgemek için davranışları yönlendirmede bir anlaşma çerçevesi olarak kullanır. Bir keresinde ondan yerine büyük bir nükleer santralin yapımının planlandığı bir kolaylığın işletme testini yapması istenmişti. Yapım henüz başlamamıştı ama şimdiye kadar 300 milyon dolar harcanmıştı. O işine tarafsız olacağını belirterek başladı. Herkesin en çok ilgilenmesi gereken konunun bir kolaylığın ayakları yere basan mali bir planla işletilmesi olduğunu da sözlerine ilave etti. Sonra kolaylığın korunmasıyla ne kadar çok parasal tasarruf yapılabileceğini ve büyük ve pahalı santralin yapımıyla enerjinin kaça mal olacağını açıklamaya başladı. Klasikleşmiş finansal deneyimlerle bunun firma için ne demek olduğunu anlattı. Bu sade bir anlatımdı. Ne fabrikaya ne de nükleer güce karşı olduğunu göstermek için hiçbir çaba göstermemişti. İşini bitirdikten sonra kolaylığın finansman müdüründen bir davet aldı. İkisi bir araya geldiklerinde müdür santralin şirket finansmanı üzerindeki etkilerini anlattı. Yeni santral inşa edildiğinde şirketin kar payı dağıtamayacağını, dolayısıyla hisse senetlerinin değerinin çok düşeceğini söyledi. Son olarak müdür santralin yapımına karşı olanların isteğine bağlı olarak 300 milyon dolarlık zararı kabul edip santralin yapımından vazgeçeceklerini belirtti. Lovins ters bir şekilde olaya yaklaşsaydı, şirket kimseyi tatmin etmeyecek olan santralin yapımına başlayacaktı. Fakat ortak bir zeminde buluşmayı sağlayarak geçerli alternatifler yaratmaya çalışması, her iki tarafında yararına olan bir anlaşmanın yapılmasını sağladı. Lovins'in çalışmaları sonucunda yeni bir eğilim başladı. Diğer elektrik şirketleri de şimdi onunla nükleer enerjiye bağımlılığı azaltmak ve aynı zamanda karlarını arttırmak için danışman olarak anlaşma imzaladılar. Bir diğer örnekte San Luis Valley ve New Mexico'daki çiftçilerle ilgilidir. Buradaki çiftçilerin ana enerji kaynağı geleneksel olarak odundu. Fakat arazi sahipleri odunların toplandığı yerleri tel örgüyle çevirdiler. Çiftçiler çok fakir kişilerdi. Fakat birkaç yönetici onları bu durumun kötü olmadığına ve yaratılmış bir fırsat olduğuna inandırdı. Böylece dünyanın en başarılı güneş enerjisi projeleri başlatıldı. Çiftçiler daha önce sahip olmadıkları ortaklaşa güç duygusunu ve geleceğe iyimser bakma deneyimini kazandılar. Lovins buna benzer bir olayın Osage'de olduğunu belirtmektedir. Buradaki küçük elektrik kooperatifi enerjiyi verimli kullanmadıkları konusunda karar aldı. Sonuçta evleri rüzgara karşı dayanıklı yapmaya karar verdiler ve böylece yakıttan tasarruf ettiler. Bu iş o kadar başarılı oldu ki santral borçlarını ödeyebildi. Kasabada yaşayan 3800 kişi bir yılda 1.6 milyon dolarlık yakıt tasarrufu yaptı. Her iki örnekte de temel olarak iki şey meydana gelmiştir. Kişiler herkese faydası dokunacak bir kazanma yolu bularak birbirlerinden faydalanabilme yeteneğine sahip olmuşlardır. Yeni bir yetki duygusu geliştirmişler ve istenen sonuca ulaşabilmek için eyleme geçmeyi öğrenmişlerdir. İkinci kazançları da beraber çalışmadan kaynaklanan toplum ruhu ve iyimserlikle tasarruf edilen para kadar önemli olan eyleme geçme yetenekleridir. Bunlar birkaç azimli inandırıcının yaratabildiği pozitif eğilim çeşitleridir. Bilgisayar dilinde GIGO yani çöp içeri çöp dışarı şeklinde bir deyiş vardır. Bu deyiş, sistemden elde edebileceklerinizin kalitesi bütünüyle sisteme verdiklerinizin kalitesine bağlıdır anlamında kullanılır. Kötü, hatalı ya da eksik bilgi verirseniz alacağınız sonuçlar da aynı şekilde olacaktır. Bugün kültürümüzde birçok kimse günlük girdi olarak kullanılan deneyim ve bilginin kalitesi üzerinde bilinçli olarak ya hiç durmamakta ya da çok az durmaktadır. Son istatistiklere göre ortalama bir Amerikalı günde 7 saat televizyon izlemektedir. US News and World Report 9-12 yaşları arasındaki çocukların ortalama 18 bin cinayet görmüş olacaklarını öne sürüyor. Onlar 22 bin saat televizyon izlemişlerdir ki bu süre 12 yılda okulda geçen sürenin 2 katından fazladır. Onların yaşamdan zevk almalarını ve deneyimlerini tam olarak kullanabilecek şekilde yetişmelerini istiyorsak, zihinlerini neyle beslediğimize dikkat etmek çok önemlidir. Biz bilgisayar gibi çalışırız. İç temsilimizi makineli tüfekle köyleri taramanın iyi bir şey olduğuyla ya da başarılı kişilerin sağlıksız yiyeceklerle beslendikleri düşüncesiyle oluşturursak, davranışlarımızı bu temsiller yönlendirecektir. Bugün davranışımızı yöneten iç algılamalarımız, şekillendirme gücümüz eskiye göre daha farklıdır. Şekillendirmenin daha iyi olacağı şeklinde bir garanti yoktur. Fakat bunun için bir potansiyel mevcuttur ve onunla ilgili bir şeyler yapmaya başlamalıyız. Ulus ve dünya olarak en önemli görevimiz ürettiğimiz imaj ve kitlesel temsillerle ilgilenmektir. Eğilim yaratmak liderliktir ve bu kitabın gerçek mesajı da budur. Beyninizi çalıştırarak bilgiyi en iyi şekilde nasıl süreçleyeceğinizi biliyorsunuz. Sesin nasıl azaltılıp yükseltileceğini, kötü iletişimle nasıl başa çıkılacağını ve değer çatışmalarının nasıl çözüleceğini biliyorsunuz. Fakat gerçekten bir fark yaratmak istiyorsanız, aynı zamanda nasıl lider olunacağını, inandırma ustalıklarının nasıl kazanılacağını ve dünyanın nasıl daha iyi olacağını bilmelisiniz. Bu da çocuklarınız, çalışanlarınız, ortaklarınız ve kendi dünyanız için daha ustalıklı ve daha pozitif bir model olmanız demektir. Bunu birebir karşılıklı ya da kitlesel düzeyde inandırma aracılığıyla yapabilirsiniz. Diğer insanları çılgınca havaya uçuran Rambo imajından etkilenmek yerine, istediğiniz şekilde bir dünyanın gerçekleşmesi için bir fark yaratabilecek, güçlendirici mesajların iletişimiyle ilgilenmelisiniz. Dünyanın inandırıcılar tarafından yönetildiğini unutmayın. Bu kitapta öğrendiğiniz ve çevrenizde gördüğünüz her şey size bu gerçeği söyler. Neyin iyi, neyin etkili, neyin olumlu olduğuna ilişkin davranışlarınızla ilgili iç temsillerinizi geniş kitlelere yansıyacak şekilde dışa vurabilirseniz, çocuklarınızın, çevrenizin, ülkenizin, dünyanızın gelecekteki yönünü değiştirebilirsiniz. Bunu gerçekleştirecek teknoloji bu kitapta vardır. Ondan yararlanmanızı öneririm. Bu kitabın asıl ilgi alanı budur. Elbette yapmaya çalıştığınız işte nasıl etkin ve başarılı olunacağı ve kişisel gücün nasıl en üst düzeye çıkarılacağıyla da ilgilidir. Fakat yok olan bir dünyada kral olmanın hiçbir değeri yoktur. Anlaşma çerçevelerinin önemi, ahengin doğası, mükemmelliğin modellenmesi, başarının dizini ve benzeri üzerinde konuştuğumuz her şey, bizi olduğu kadar başkalarını da başarıya götürecek şekilde kullanılırsa en iyi sonuçları alabiliriz. Asıl güç bütünselliktedir. Bu da kişilerin ayrı ayrı değil bir arada çalışmalarının bir sonucudur. Biz kişilerin algılamalarını anında değiştirebilecek teknolojiye sahibiz. Onu hepimizin yararına olacak şekilde kullanmanın tam zamanıdır. Thomas Wolfe şöyle yazmıştı. Dünyada başarı hissi kadar insanı kavgaya hazır hale getiren hiçbir şey yoktur. Bu ustalıkları bütünüyle olumlu yönde, kitlesel, zevkli, toplumsal başarıyı sağlayacak şekilde, hem kendimizi hem de diğerlerini güçlendirecek şekilde kullanmak, mükemmelliğin asıl mücadelesidir. Şimdi onları kullanma zamanıdır. Bölüm 21. Mükemmel Yaşamak. İnsanlığın Mücadelesi. İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştirmediklerinin sahip olabileceklerinin toplamıdır. Jean-Paul Sartre. Birlikte uzun bir yol aldık. Ne kadar daha ileri gideceğiniz sizin kararınıza bağlıdır. Bu kitapta yaşamınızı değiştirebilecek araçlar, ustalıklar ve fikirler verilmiştir. Fakat onlarla ne yapacağınız bütünüyle size bağlıdır. Kitabı bir kenara koyduğunuzda bir şeyler öğrendiğinizi hissedebilir ve eskiden olduğu gibi yaşamınızı sürdürmeye devam edebilirsiniz. Ya da yaşamınızı ve beyninizi kontrol edebilmek için yoğun çaba gösterebilir, güçlü inançlar ve durumlar yaratarak kendiniz ve kendisinden sorumlu olduğunuz kişiler için harikalar yaratabilirsiniz. Fakat bu kendiliğinden gerçekleşmez. Öğrendiğiniz temel şeyleri kısaca gözden geçirelim. Şimdi yeryüzündeki en güçlü aracın iki kulağınızın arasındaki biyo bilgisayar olduğunu biliyorsunuz. Uygun çalıştırırsanız beyniniz size daha önce hayal bile edemediğiniz bir yaşam sağlayacaktır. Sonuçlarınızı bilmek, eyleme geçmek, elde ettiklerinizin ne olduğunu değerlendirebilecek şekilde duyusal keskinliğinizi geliştirmek ve istediğinizi elde edinceye kadar davranışınızı değiştirmek aşamalarından oluşan asıl başarı formülünü öğrendiniz. Herkesin muazzam başarılar elde etmesine olanak sağlayan bir çağda yaşadığınızı, fakat başarıya ulaşanların eyleme geçenler olduğunu öğrendiniz. Bilgi önemlidir fakat yeterli değildir. Birçok insan Steve Jobs ya da Ted Turner'ın sahip olduğu bilgilere sahipti. Fakat eyleme geçenler muazzam başarı kazandılar ve dünyayı değiştirdiler. Modellemenin önemini öğrendiniz. Deneyimle, sınama yanılmayla en uygun davranış şekillerini öğrenebilir ya da bu süreci modellemenin nasıl yapılacağını öğrenerek ölçülemeyecek derecede hızlandırabilirsiniz. Bir kişi tarafından üretilen her sonuç, belirli bir dizinle gerçekleştirilen belirli eylemler kümesiyle yaratılır. Bir konuda ustalaşmak için gerekli zamanı, çok başarılı sonuçlar elde eden kişilerin iç ve dış eylemlerini modelleyerek büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Sonucun tipine bağlı olarak birkaç saatte, birkaç ayda ya da birkaç yılda onun çok daha uzun sürede keşfettiklerini öğrenebilirsiniz.